Ayrım 23, sayfa 235. O gece yola koyulmuşlardı. Güneş doğduğu sırada Bağdat arkalarında kalmıştı. Ovanın ıssızlığı bir caminin ulvi sessizliğini hatırlatıyordu. Sadece atlarının nal sesleri duyuluyordu. Ansızın genç bir nizari eğerden aşağı kaydı. Yerden kopardığı bir yaban zambağını yukarı kaldırarak sabah güneşine doğru tuttu. İlkbaharın parmakları aşkın yatağını serdi yeşil bir örtünün üzerine. Zambaklardan kurulu, güzel kokulu çiçeklerinde şehvet mızrakları kurbanlarını bekliyor. "Kulağa hoş geliyor," dedi Orlando. "Bu şiiri kim yazmış?" "Ben," dedi nizari gülerek. "Sen bir şair misin?" "Bizde herkes şairdir," diye karşılık verdi Hazim. "Hiçbir dil şiir yazmaya Arapça kadar uygun değildir. İslam'da bulunmayan resim ve heykel sanatlarının yerini fazlasıyla doldurur. Mesela Binbir Gece masallarını düşün. Kimse bu masalların gerçekte bu sayıda olup olmadıklarıyla ilgilenmiyor. Binbir taneler çünkü bu sayının tınısı çok hoş. Aflayla, valayla, bir masal kitabı için ne güzel bir başlık." "Allah'ın Kur'an'ı Arapça indirmesi de bir tesadüf değil," diye ekledi nizari. "Arap alfabesinin 28 harfi bir ayın 28 günüyle uyum içinde." Bir diğer nizari de söze karıştı. "İnsanın iki elinin parmaklarında toplam 28 boğum vardır. 20 yaş dişleri hariç dişlerin sayısı da 28'dir." Öğle molası sırasında Hazim sayıların gizemi hakkında konuşmaya başladı. 7 kadının sayısıdır. 2 kere 7 yaşına geldiklerinde doğurganlıklarını simgeleyen adet kanamaları başlar. 7 kere 7 yaşlarında da sona erer. 4 kere 7 yaşına gelen bir kadın güzelliğinin ve doğurganlığının doruk noktasına ulaşmıştır. Bu yaşta doğan oğullar diğerlerinden daha güçlü ve akıllı olur. Peygamber de annesinin 4 kere 7 yaşında dünyaya gelmişti. Bu Harun-ür-Reşit ve Kuaym için de geçerli. Bir dolunaydan diğer dolunaya kadar 4 kere 7 günün geçmesi gerekir. 4 kere 7, 28 eder. 28 sadece 1, 2, 4, 7 ve 14'e kesirsiz olarak bölünebilir. Bu rakamları topladığın takdirde 28 sayısını elde edersin. Bu cebir büyüsü sadece bu rakam için geçerlidir. 7, kadın mucizesinin kutsal sayısıdır. Akşam olduğunda bir kervansarayın avlusundaki ateşin etrafına oturmuş, yıldızları seyrediyorlardı. "İslam geceye uyarlanmıştır," dedi Hazim. "Ay bizim kılavuz yıldızımızdır. Hristiyanların günü güneşin doğuşuyla başlar. Müslümanların günü ise güneşin batışıyla, yani ayın doğuşuyla başlar. Hristiyanlar için haç ne anlama geliyorsa, bizim için de hilal aynı anlamı taşır. Doğu dünyası akla, batı dünyası ise mucizelere yönelmiştir. Bu da en belirgin bir şekilde tapınaklarımızda ortaya çıkar. Cami, Hristiyan kiliselerinde olduğu gibi, içinde mucizeler gerçekleşen bir tanrı evi değildir. İçinde şarkı söyleyen korolar, ork müziği, aziz resimleri ve başka kutsal emanetler bulunmaz. Cami, mistik bir mekan değil, aksine bir toplanma yeridir. İç duvarlarında süsleme olarak yaşayan veya yaşamayan bir varlığın resimleri değil, soyut süslemeler bulunur. Peygamber neden varlıkların resminin yapılmasını yasaklamış diye sordu Orlando. Peygamber resim yapmayı yasaklamamıştır. Evet, Allah'ın talih oyunlarından ve put tasvirlerinden nefret ettiğini söylemişti. Ama bu tüm resimlerin yasaklandığı anlamına gelmez. Allah'ın cismi ve sureti yoktur. Nasıl bir varlık olduğu hayal dahi edilemez. Hristiyanlarda olduğu gibi Tanrı'nın oğlu suretinde asla insanlaştırılmadığı için ona dair bir tasavvurumuz da yok. Ne doğumu, ne Tanrı anası, ne mucizeleri, ne de günahları. Kitab-ı Mukaddes bize Nuh'un gemisinden başlayıp Mısır'dan çıkışa kadar güzel hikayeler anlatıyor. Kur'an ise yasalardan, emirlerden ve öğütlerden oluşan bir kitap. İçindeki Tanrı kavramı tümüyle soyut. Neyin tasvirini yapacağız ki? İslam'ın doğası en az sayıların doğası kadar soyuttur. Matematiğin temellerinin Allah'ın oğulları tarafından atılmış olması bir tesadüf değil. Batı ülkesi Arap rakamlarıyla hesap yapıyor. Rakam ve cebir Arapça kelimeler. Astronomi alanında kullanılan ve bugün zenit, nadir ve azimut olarak telaffuz edilen kavramların asılları da Arapçadır. Bizden önce yaşamış olan medeniyet sahibi kavimlerin hiçbiri gerçek anlamda soyut sayıları bilmiyordu. Nil kıyısına piramitleri inşa etmiş olan Mısırlılar sayılar için çizgiler kullanıyorlardı. 12 sayısı için 12 çizgi çekiliyordu. Üstün bir teknik bilgiye sahip olan Romalılar bile sayıları ifade etmek için rakamları yan yana diziyorlardı. Örneğin 387 sayısını şöyle yazıyorlardı. 100-100-50-10-10-10-5-1-1. Bu şekilde en basit bir toplama işlemini dahi yazılı olarak yapmak mümkün değildir. Arap rakamlarındaki dahice yenilik sıfırın kullanılmaya başlanmasıydı. Sıfır aslında rakam da olmayan gizemli bir işarettir. Bir başka rakamın önüne veya arkasına konmasıyla hiçlik veya sonsuzluk anlamına gelebilir. Çölün soyut tanrısının doğası sıfır kavramının içinde yaşamaktadır. O gece uyurken Adrian Orlando ile konuştu. Bizde seçkin soylu sınıfı okuma yazma bilmemekle böbürlenirken, burada herkes, en basit fellah ve su taşıyıcısı bile kutsal yazıyı okumak zorunda. Aksi takdirde gerçek bir Müslüman olması mümkün değil. Bizde sadece rahipler kutsal kitabı okuyup anlayabilir. Latince bilmeyenlerin dışında sıradan insanlar tarafından anlaşılması mümkün değil. Halkın okur yazar olup olmaması ruhban sınıfının umurunda bile değil. Aksine cahil kalması çok daha işine geliyor. Bağdat'ta kapıları herkese açık, üstelik ücretsiz yüzlerce okul var. Burada ruhani ve politik bilgilerle donanmış ne müthiş bir seçkinler topluluğunun yetiştiğini düşünsene. Muhammed'in ne dediğini biliyor musun? Talebenin mürekkebi şehidin kanından daha kutsaldır. Bu sözler bir Hristiyan'ın ağzından çıkmış olsaydı mutlaka küfürle suçlanırdı. Muhammed ayrıca tüm bilgeliğin Allah'tan geldiğini, bu nedenle hangi kaynaktan olursa olsun, hatta bir kafirin iki dudağı arasından bile çıkmış olsun, mutlaka alınması gerektiğini de söylemişti. Ya buna karşın Havari Paulus ne diyor? Tanrı, bu dünyanın bilgeliğinin budalalık olduğunu söylemedi mi? Kutsal yazılarda şöyle yazılı değil midir? Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim. Akıllıların aklını çeleceğim. Bazen Pelagius denilen o kafirle aynı şeyleri düşünüyorum. Orlando uyandı. Adrian'la mı konuşmuştu, yoksa kendi kendine konuşmaya mı başlamıştı? Bunların benim veya Adrian'ın kelimeleri olması ne fark eder ki? Zaten aynı algılardan yaşamıyor muyuz? Ama uyanıkken bilmediğim şeyleri nasıl oluyor da uyurken biliyorum? Neden gün ışığında hatırlayamadığım Kitab-ı Mukaddes ayetlerini geceleri ezberden okuyorum? Belki de bu ayetleri günün birinde okumuş ve tam gerektiği anda yeniden gün ışığına çıkarmak için zihnimin karanlıklarına gömmüştüm. Tıpkı alakarganın sakladığı binlerce kayın kozalağını ihtiyaç duyduğu anda yeniden bulması gibi. Handa aynı odada uyuyor ama aynı yatağı paylaşmıyorlardı. Bu kesinlikle alışılmış bir durum değildi. Çünkü erkek veya kadın konukların neredeyse tümü bir yatakta birkaç kişi birden yatıyordu. Bu bitler nereden geliyor böyle diye inledi durup dinlenmeden kaşınan Magdalena. Pislikten dedi Benedikt. Sinekler çürüyen ette, sivrisinekler bataklıkta, bitler ve tahta kuruları da yıkanmamış çamaşırlarda kendi kendilerine oluşur. Yani onların anneleri yok mu demek istiyorsun? Hayır, haşereler döllenmeye gerek kalmadan pislikten ürerler. Farelerin ve sıçanların durumu da farklı değildir. Ay ışığı olduğu gecelerde bilhassa mezarlıkların civarında çürümüşlüğün ve pisliğin arasından çıkarlar. Hiç gece yarısı bir mezarlıkta bulunmuş muydun? Hayır dedi Magdalena ama bir dar ağacının yanında. Gecenin o saatinde dar ağacında ne işin vardı? İlaç olarak kullanılan bir macun hazırlamak için. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Mumya macunundan daha iyi bir ilaç yoktur. Bunun için dar ağacına çekilmiş veya tekerleğe gerilmiş genç bir adamın cesedine ihtiyaç vardır. Dolunayda cesetten baş parmak büyüklüğünde parçalar kesilir. Üzerine öd ağacı tozu serpilir. Sonra konyağa yatırılır ve tüm kokusunu yitirip tütsülenmiş et rengini alana dek güneşte kurumaya bırakılır. Ardıç rakısıyla işlendikten sonra pek çok derde deva bir ilaç elde edilmiş olur. Bakıyorum bu işlerden iyi anlıyorsun. Ben teyzemin çırağıyım. O ilaçlardan çok iyi anlardı. bana şifalı bitkilerin özelliklerinden Luziferum yapımına kadar her şeyi öğretti. Luziferum mu? Küçük ölüm iksiri. Celladın elinden nasıl kurtulduğumu sanıyorsun? Onu zehirledin mi? Hayır diye güldü Magdalena. Sadece uyuttum. Soğukta kalmış bir yarasa gibi kendinden geçmiş vaziyette. Benedikt gece uyandığı zaman kızın yatağının boş olduğunu gördü. Magdalena bahçeye inmişti. Kendini iyi hissetmiyor musun? Fena değilim, idare ediyorum. Hasta mısın? Bir eksiğin mi var? Hiçbir eksiğim yok, tam aksine. Fazlam var. Fazlam mı var diye sordu Benedikt şaşkınlıkla. Hamileyim. Çocuk mu bekliyorsun? Hayır, beklemiyorum. Bana hamamda rastlamanın sebebi de buydu. Sıcak banyonun çocuğu düşürdüğü söylenir. Onu istemiyor musun? Bir celladın çocuğunu kim ister? Belki sana yardım edebilirim dedi Benedikt. Bernardçılarla konuşacağım. Kimlerle? Aziz Bernard'ın kurduğu tarikata bağlı keşişlerle. Onlarla bizim aramızda bir takım bağlar var. Baş rahipleri Bernard de Clairvaux'un tapınakçıların vaftiz babası olduğu kabul edilir. Tıp alanındaki uzmanlıkları tartışılmazdır. Sana yardım edecekler. Bernardçıların eczacısı Beringa birader, baklagil yetiştirdiği tahtları taşıyan tahta sırıklar kadar sıska bir adamdı. Sakalı ateş fasulyelerinin çiçekleri kadar kırmızıydı. Yani benden, diye kekeledi büyük bir şaşkınlıkla. Bu kızın karnındaki çocuktan kurtulmasına yardımcı olmanı istiyorum. Bu iş için gereken ota sahip olduğunu sanıyorum. Çocuğun babası sen misin, diye sordu Beringa. Tanrı saklasın. Elbette ki hayır, diye karşılık verdi Benedikt. Tarikatımın verdiği bir görevi yerine getirmek için yolculuk yapıyorum. Bu kız benim için çok önemli. Soylu bir adama ulaşmama yardım edecek. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Beringa birader onu anlamıyordu. Bu kararı ben veremem. Tarikat izin verdiği takdirde sana yardım ederim. Aynı günün öğleden sonrası manastırın başrahibi, tarikatın yazı işlerinden sorumlu olan noter Alfonso'yu yanına çağırttı. Alfonso, İncil gibi sürekli yanında bulundurduğu yıpranmış Roma hukukunun sayfalarını bir süre karıştırdıktan sonra okumaya başladı. Anima est aer conceptus in ore, tepe factus in pulmone, ferve factus in corde, diffusus in corpus. Ruh, ağızdan alınarak ciğerleri dolduran, kalpte ısınan ve vücuda dağılan havadır. Bu şu anlama geliyor: ancak doğumdan sonraki ilk nefes embriyoyu insan yapar. Noter başını kaldırıp başrahibin yüzüne baktı. Bakışlarındaki anlamsız ifadeyi fark edince birkaç sayfa daha çevirdi. Papian durumu daha açık bir şekilde ifade ediyor. İşte şurada yazılı: partus nondum editus homo non recte fuisse dicutur. Henüz doğmamış bir embriyo henüz bir insan değildir. İmparator Justinian'ın 6. yüzyıldan kalma Corpus Juris Civilis'inde de şöyle der: partus enim anteguam edatur mulieris portio est vel viscerum. Embriyo doğumundan önce kadının bir parçası ya da bir iç organıdır. Bizim vakamızda bu cümleyi şöyle yorumlayabiliriz: şayet kadın iç organlarından birinin alınmasına izin veriyorsa, hatta bunun için ricada bulunuyorsa, buna ahlaki açıdan edilecek bir itiraz olamaz. İşte aradığımız bu, dedi başrahip. Ancak kadın evliyse iş değişir, diye devam etti hukuk bilgini ona aldırış etmeden. Çünkü bir kadın, çocuğunu düşürmek suretiyle kocasının evlat sahibi olmasına engel oluyorsa, bu ceza gerektiren, lanetlenecek bir davranıştır. Ama bu bir cinayet değil, bir hırsızlık vakası olarak değerlendirilir. Kocanın da onay vermesi veya hamileliğin evlilik dışı gerçekleşmiş olması durumlarında çocuk düşürülmesi ceza gerektiren bir eylem olarak değerlendirilmez. Celladın düğününün kilisenin onayı olmadan yapıldığına göre, dedi başrahip başını sallayarak, hukuki açıdan da geçerli değildir. Beringa birader soluk tenli bir adamdı. Adem elması çok büyüktü ve oğlanlara karşı düşkünlüğünü gizlemeye ihtiyaç duymuyordu. Çiçeklerin bile cinsel organları yok mu, diyordu etrafındakilere. Benedikt'i haklı bir gururla manastır bahçesinin rengarenk çiçek tarlalarının içinden geçirdi. Kara ardıç ağaçlarının bulunduğu yerde durdular. Beringa bir yaprak kopartarak Benedikt'e uzattı. Bu bitkinin yaprakları en iyi ocak anasıdır. Büyük perhizin son pazar günü, Mesih'in gerildiği haç bu yapraklarla süslenir. yaşlı cadılar ve fahişeler karardıç sürgünlerini toplayarak toz haline getirirler. Her 10 çocuk düşürmenin 8'i bu yöntemle yapılır. Ancak bu yöntem en etkilisi olmasına rağmen aynı zamanda en tehlikelisidir. Çocukların ölü doğmasına yol açtığı gibi kadının da nefes alamayarak ölmesine neden olabilir. Yer sarmaşığı ile kantaron çiçeğinin kaynatılmasından elde edilen çay daha az tehlikelidir. Artemisia, yılan otu, çoban düdüğü ve petekli baldan yapılan fitiller de yardımcı olur. "Bakıyorum bu işten çok iyi anlıyorsun birader," diye güldü Benedit. Bunlar rahibelerin eskiden beri kullandığı reçetelerdir. Magdalena karnına yumruk yemiş gibi bir acı hissetti. Beringa biraderin tavsiye ettiği hareketleri yapmak üzere bir tarlaya gitmişti. Karnındaki şiddetli kramplar onu dizlerinin üzerine çökmeye zorladı. Yabani bir erik ağacının altında çocuğunu düşürdü. Etrafını akşam sesi sarmıştı. Çığlıklarına bir baykuş cevap veriyordu. Magdalena yüzünü çimenlerin arasına gömmüştü. Kanlı ellerinde düşürdüğü çocuğunu taşıyordu. Bir kurbağadan daha büyük olmayan embriyo, ruhsuz gözlerle ona bakıyordu. Başı, küçücük vücuduna göre çok büyüktü. Neredeyse şeffaf olan gövdesinde, henüz başlamamış olan yaşamının izleri yok olmak üzereydi. Magdalena, yakındaki derede yıkanırken, ormanın üzerinde ay ışıldamaya başlamıştı. Çocuğunu kilisenin arkasındaki mezarlığa kendi elleriyle gömdü. Çarmıha gerilmiş İsa, sabit gözlerle onu izliyordu. Annen bir hırsız, baban bir cellat. Vaftiz babaların bir Bernard rahibi ile bir tapınak şövalyesi. Vaftiz hediyeleri, yaprakları daima yeşil bir karardıç ağacı. Büyük bir bulut ayı kararttı. Bir baykuşun çığlığı duyuldu. Yoksa bu vaftiz bile olamadan ölmüş bir çocuğun ruhu muydu? Ansızın mezarlar açılmaya başladı. Çarmıhtaki Mesih acılar içinde kıvranıyordu. İskelet eller Magdalena'yı yakalamaya çalışıyordu. Ölüler etrafında dans ediyor, cadılar kahkahalar atıyordu. Kutsal Meryem Ana, yetiş! Magdalena, cehennemin tüm kötü ruhları tarafından kovalandığını hissederek kaçmaya başladı. Ertesi sabah Benedit, onu kaldıkları hanın kapısına yığılmış vaziyette buldu.